Herkese merhabalar, kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şehadet. Dostlarım, Romalılar, bugün biraz daha diğer sosyolojik konulardan farklı olarak bir kitap incelemesini yapmak istiyorum. Aslında bir kitabın sosyolojisini yapacağız. Son zamanlarda okuduğum kitaplardan biri Martin Eden. Açıkçası bu kitaba beklerken beklentim biraz yüksekti. Sonradan böyle ortalara doğru hayır ya dedim, çok da böyle yüksek beklentiye girmemek lazım diye. Fakat kitabı bitirdikten sonra gerçekten gözlerim doldu. Çok beni etkiledi. Bu kitabın üzerine biraz konuşmak istiyorum. Aslında her ne kadar bu kitaplar böyle eski dönemlerde de yazılsa, yani ne kadar eskiye giderseniz gidin insanların hikayeleri o kadar birbirine benzer ki. Yani insanın olduğu her yerde aslında tüm duygular, tüm her şeyiyle, tüm görkemiyle sahnede. Martin Eden'da da biraz bunu hissettim ve beni çok derinden etkiledi. Aslına bakarsanız Martin Eden bence bugün günümüzde herkesin kendini gerçekleştirmiş, kendi bilincinde olan herkesin yaşadığı savaşı anlatıyor. Bir noktada sonu böyle olmamalıydı. Bilmiyorum, çok üzüldüm. Önce biraz böyle Martin Eden'ı okumayanlar için belki de biraz kısaca bir tanıtmak istiyorum. Şimdi Jack London'un yazdığı bir kitap bu. Martin Eden bir gemide çalışan bir miço aslında. Çok da böyle alt sınıfa mensup. İşte çok yoksul, İngiltere'de yaşayan bir miço. Sonrasında bir gün işte bir arkadaşının onu eve davet etmesiyle birlikte bir burjuvanın ilk defa evine gidiyor. Yani kendisi çok çok alt bir sınıfa mensup. Sonrasında orada arkadaşının kız kardeşine aşık oluyor ve ona olan aşkı onun gözünü o kadar kör ediyor ki ve ona ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmayı artık kafasına koyuyor. Dolayısıyla böylece de kitap okuma serüveni başlıyor. Zaten aşık olduğu kız da edebiyat fakültesi mezunu. Bu yolda ilerlerken Martin artık o kadar kafayı bozuyor ki kitap okumayla. Hani günde 3 saat 4 saat uyuyor ve sürekli okuyor, sürekli okuyor. Günün sonunda artık sürekli okuyor ama bir yandan da geçinmesi lazım. İşte çamaşırhanede çalışıyor ve uzaklara da gidemiyor aşık olduğu kız bu şehirde diye. Neyse, sonrasında artık bu okumalarının onu yavaş yavaş düzeltiyor, işte konuşmasını düzeltiyor. Sonra artık bir şeyler üretmeye başlıyor ve yazılar yazıyor. Ama işte her gün yazıyor. Her gün yazıyor, her dakika yazıyor ve hani kendini o kadar kaybediyor ki artık bu yazı yazma noktasında. Sevdiği kız bile artık hani ona bir sen ne yapıyorsun biraz dur diyor. Tabii ki para kazanamıyor bu üretimleri sonucunda. İşte kıt kanaat gidip takım elbise kiralıyor. İşte kirasını kıt kanaat ödüyor filan. Aç kalıyor. Fakat asla vazgeçmiyor kendine olan inancından. Yazıyor, yazıyor, işte dergilere gönderiyor. Bir umut diyor ki hani işte yazdığım satır başına şu kadar sent alırım. Böyle her dergiye gönderiyor. Fakat sürekli ret haberleri, sürekli ret haberleri. Artık Martin tamamen bir umutsuzluğa kapılıyor. Fakat umutsuzluğa kapılmaya başladığı esnada yine kendine olan bir inancı var ve bir birikimi var. Artık o kadar çok yazdığı makale, işte roman, şiir denemeleri, o kadar çok yazıları var ki Martin yazmaya devam ediyor. Neyse, bir süre sonra yine bazı olaylardan sonra artık Martin'in gönderdiği bu eserler değerini bulmaya başlıyor. Aslında Martin'in mesela Ruth, sevdiği kızın adı, Ruth'a olan aşkı onun hem sınıf atlamak istemesi, yani arkadaşının evine ilk gittiğinde onların o masada oturma şekilleri, o burjuva hayatının şaşalı, gösterişli, ne bileyim, halleri onu çok etkiliyor. Ruth'a da sanki böyle gökten gelen bir melekmiş gibi bakıyor. Çünkü o kadar alt sınıfta ve daha önce hiçbir zaman böyle bir masaya oturmadığı için o ortam onu tamamen büyülüyor ve tamamen kusursuz bir şekilde görüyor. Ruth'a olan aşkı onu buralara sürüklerken bir yandan da tabii ki bu kadar okuması, bu kadar bir yıl, iki yıl süre zarfında kendini bu kadar geliştirmesi onun tabii ki düşün dünyasını da etkiliyor. Bu süreçte artık çok daha böyle teorilerden, dünyadan haberi olan, daha bilgili, kendi sınıfına ait olmaktan çıkan bir insan oluyor aslında. İşte Ruth'a olan aşkı sonrasında onu işte nişanlanıyorlar. O nişanlanma esnasında da kızın sürekli ondan bir beklentisi var. Artık hani güzel bir iş bul ve evlenelim. Bu yazmayla bir yere varılmayacak. Çünkü gönderdiği her yerden zaten ret geliyor. Ya da işte 1-2 dolar gibi çok küçük meblağlar geliyor. Bu süreçte aslında Martin Eden yine kendine inanmaktan asla vazgeçmiyor. Sonrasında bir süre sonra artık Ruth'un ailesi ve Ruth hani bakıyor ki Martin Eden'dan bir şey olmayacak, yani düzenli bir iş bulamıyor diye ondan ayrılıyor. Sonrasında Martin'in talihi dönüyor. Gönderdiği mektuplar yavaş yavaş karşılık bulmaya başlıyor. İşte daha büyük yayın evlerine gönderiyor filan derken Martin bir anda artık meşhur oluyor ve hani herkes onun kapısında yatmaya başlıyor. Aslında bu Martin'e tam tersi mutluluk getirecekken Martin yavaş yavaş derin bir umutsuzluğa doğru gidiyor. Tabii ki bir yanda Ruth'un kaybetmiş olmanın verdiği acı da bence onu çok etkiledi. Sonrasında insanların ona bu kadar değer vermesi, daha önce sofrasına oturmayan insanların onu sofrasında oturması, işte herkesin onu davet etmesi. Bir yandan Martin kendini gerçekleştirmenin, kabul görmenin belki bir nebze de olsa mutluluğunu yaşarken öte yandan da aslında önceden ne kadar saf olduğunu, işte bu burjuva sınıfının artık aslında ne kadar boş kafalı, hiçbir işe yaramayan insanlar olduğunu düşünmeye başlıyor ve bunları görmeye başlıyor. Fakat öte yandan gelmiş olduğu o sınıfa da geri dönemiyor. Yani alt sınıfa geri gitmek istiyor ama bir türlü oraya ayak uyduramıyor. Dolayısıyla Martin bu iki sınıf arasında gidip geliyor. Yani sürekli düşünsenize, aslında tüm hayatı boyunca, yani Ruth'u tanıdıktan sonraki süreçteki yaşadıklarından bahsediyorum. Aslında tüm hedefi onun o sınıfa dahil olabilmekti. Yani o sınıfın içinde kendini var edebilmekti. Tabii ki Ruth'a olan aşkı bunu tetikledi ama bir yandan o dünyanın içine de girmek istedi. Fakat sonrasında yavaş yavaş o dünya onu kabul etmeye başladığında, o dünyada bir yer bulduğunda aslında oraya çok fazla değer verdiğini, ne kadar boş bir yer olduğunu görmeye başladı ve bir şekilde kendini adapte edemedi. Fakat artık başladığı yerde de değildi ve ait olduğunu hissettiği o sınıfa da dönemiyordu. Aslında bu bana her zaman kendi bireysel yaşamlarımızda da her zaman başladığımız yerden daha ileriye gitmeye kalktığımızda ve ilerideki hedefe adapte olamadığımızda, fakat artık başladığınız noktaya geri de dönemediğinizde, insanın iç dünyasında oluşan o karmaşanın, belki o yalnızlığın yahut kendi değerini yeniden inşa edememenin verdiği ıstırap Martin Eden'da kendini o kadar şiddetli gösteriyor ki, ve Martin bir türlü mutlu olamıyor. Yani işte gidiyor yakındaki yoksul arkadaşlarına yardım ediyor, işte kız kardeşine yardım ediyor filan ama hani günün sonunda neden insanlar ben fikirlerimi ürettiğimde yoksulken, çeklerim, dolarlarım yokken bana neden değer vermediler sorusu ve insanların bu ikiyüzlülüğü onu çok yıpratıyor. Yani parası olmayan bir Martin neden değerli değildi? Bu soru Martin'i içten içe sürekli kemiriyor ve bir türlü adapte olamıyor. Burjuva'nın da tamamen paradan dolayı ona sahip çıktığını ve onu kendi tarafında görmek istediğini fark edince onlara karşı zaten sevgisini okumaya başladıktan sonra kaybetmişti. Ve daha çok sonra bu nefrete ve küçümsemeye dönüşüyor. Aslında sonrasında tabii bir de şey var. Bu onun kendine sürekli bir şeyler ürettiği esnada yakın tanıdığı bir arkadaşın işte şiirinin meşhur olması, ondan sonra toplumun onu yerden yere vurmaya kalkması da Martin'de bir hayal kırıklığı yaratıyor. Yani aslında topluma sen bir şeyler veriyorsun. İşte bir şiir. Kimileri bir gün bunu överken 3 gün boyunca övüyorlar. Fakat 3 gün sonra bir anda çok değersiz, çok kötü bir şey olarak görülmeye başlanıyor ve linçleniyorsunuz tabir yerinde ise. Dolayısıyla Martin artık insanlara olan güvenini o kadar çok kaybediyor ki ve güvenini kaybettiği için sevgisini de kaybediyor ve bu ikilemden bir türlü çıkamıyor. Sonrasında Ruth ona geri dönüyor. Günün birinde işte geliyor ve Martin'e ben artık hani seninle yeniden evlenmek istiyorum diyor. Fakat Martin de hiçbir şey kıpırdamıyor. Ve bu onda yine çok büyük bir aslında hayal kırıklığı yaratıyor. Yani kendi duygularını kaybettiğini hissediyor. Yani önceden o kadar sevdiği, aşık olduğu kadın bugün artık hiçbir şey ifade etmiyor onun için. Çünkü neden? O Martin başladığı yerdeyken, o Martin çırpındığında da bu fikirleri vardı, bu fiziği vardı. İşte bu düşünceleri vardı. O zaman kabul görmüyordu. O zaman gerçekten ne kadar aşık olunursa olunsun evlenmeye layık bir insan olarak görünülmüyordu. Görülmüyordu. Fakat şimdi artık görülüyor. Bu hikaye bana çok tanıdık geldi. Tabii ki tüm yönleriyle değil. Ama günümüzde de böyle değil mi? Yani hepimiz yaşarken hayatta böyle bir yerlerden bir yerlere geliyoruz. Ve o hedefe koyduğumuz yerde olduğumuzda sanki her şey çok yolunda olunca çok mutlu olacakmışız. Kendimize tamamen yaşama amacımızı bulacakmışız gibi hissediyoruz ve başladığımız noktayı kabullenmek bence çok zor oluyor. Yani insanların en büyük sorunu da bu noktada başlıyor. Başladığın yeri bilmek, başladığın yeri kabullenmek. Bu bende şeyi düşündürdü biraz mesela. Aslında şu an toplumda olan tüm insanlar, tabii ki bunu burjuvadan bahsetmiyorum. Gerçi burjuvanın da yine bir şekilde ortak yönleri vardır ama herkes başladığı yerden uzaklaşmaya çalışıyor, daha ileriye gitmeye çalışıyor. Kimileri gittiği noktada bir nebze de olsa belki huzuru yakalıyor fakat başladığı yeri tamamen reddediyor ya da siliyor. Kimileri başladığı yeri kabul ederek bir noktaya geliyor. Bence aslında burada önemli olan da bu zaten. Başladığın noktayla gittiğin noktanın arasındaki o dengeyi sağlayabilip hani güçlü kalabilmek, böyle adım adım gidebilmek belki. O bağlantıyı kopardığında zaten kendi gerçekliğini, kimliğini kaybediyorsun. Fakat geri eski yere de dönemiyorsun. Martin'in hikayesi bu noktadan beni çok etkiledi. Çünkü aslına bakarsanız herkesin içinde bir Martin yatıyor. Herkesin günün sonunda bir hedefleri var. Ve bu hedeflerinin çok özellikle bugünümüz için, günümüz dünyası için konuşursak maddi amaçlarla oluşmuş hedefler bunlar. Ve o maddi amaçlar olduğunda sanki her şey çok mükemmel olacakmış gibi düşünülüyor. Fakat sonrasında o sınıfa mensup olunca aslında daha doğrusu o sınıfa da mensup olmadığını fark edince, bence aslında bakarsanız konuşacağım aristokratik. Yani gerçekten aslında Türkçem çok iyidir. Fakat yabancı dili öğrendiğim için şu an yeni bir dil ve şey yapamıyorum bazen. Mesela geçen gün de şeyi söyleyemedim. Akordeon diyemedim yani akordeon diyemedim. Neyse konumuz bu değil. Yani Martin'in hikayesi bence çok tanıdık. Fakat of bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sonu böyle mi olmalıydı? Yani ey Jack London, sonu böyle mi olmalıydı ya? Neyse tabii ben bir noktadan sonra şey dedim. Hani tamam Martin, tamam hani burjuva kötü falan. Sen de şey yapamadın hani insanların ikiyüzlülüğü seni yordu falan ama dedim bir noktada belki kurtaracak kendini. Bir noktada kendini adapte edeceği bir yeri bulacak. Belki hani tekrardan yazmaya verir falan gibi düşündüm. Ama herhalde Ruth'tan ayrıldıktan sonra o kadar büyük bir yıkım yaşadı ki artık zaten eser de yazmıyor ve hani eski şeylerini kullanıyor sürekli. Yazdıklarını dergilere gönderiyor, yayın evlerine daha doğrusu. Sonra Martin artık diyor ki yani işte Ruth'la olan o karşılaşmadan sonra çünkü kadına karşı artık hiçbir şey hissetmiyor. Hani hayatının aşkıydı, her şey onunla başlamıştı. Artık ona karşı da hiçbir şey hissetmediğini anladığında bence tamamen ümidini de yitiriyor. Kendine karşı da ümidini yitiriyor. Ve yaşama ateşinin nasıl söndüğünü de anlıyor. Sonra Martin diyor ki ben bir yolculuğa çıkacağım. Denizci olduğu için. Ya bakın bence burası çok değerli ya. Şeyde de bir tane Love, Death and Robot'ta da bir küçük film vardı. Hatırlayamıyorum şimdi oradaki adını da. Bir mavi renk vardı. Günün sonunda o robot başladığı yere geri dönüyordu. Ya da işte mesela başka bir film daha izledim. Yine adını hatırlamıyorum, çok kötü. O filmde de mesela kız aşçıydı ve sürekli hani daha iyisini yapmak için çabalıyordu ve istediği yere geliyordu. Atıyorum Michelin yıldızlı restoranda çalışmak gibi. Fakat sonrasında başladığı yere dönüyordu her şeyi bırakıp. Yani o küçük babasının dükkanına dönüyordu ve orada daha mutlu oluyordu. Bu hikaye bu yönüyle çok değerli. Zaten farkındaysanız aslında mutlu olan insanların ya çok burjuva sınıfına ait olduğunu ya da çok yoksul olduğunu fark edersiniz. Nedense tüm sancılar bence bu orta sınıfta kendine var ediyor. Çünkü orta sınıf bir türlü kendini bir tarafa ait hissedemiyor. Neden böyle bilmiyorum. Orta sınıf üst sınıfa da ait değil. Aslında alt sınıfa da ait değil. Bence orta sınıf aslında daha sancılı. Bakarsanız. Çünkü alt sınıf kadar gelişmemiş de değil ama üst sınıf kadar da imkanları geniş değil. Böyle bir gerçeklik var diye düşünüyorum günümüzde de. Martin artık her şeyi kaybediyor yani kısaca. Hayata karşı olan umudunu, insanlara verdiği değerin karşılık bulmamasını, işte onun sadece Martin olarak değil de neden meşhur olduktan sonra, neden para kazandıktan sonra değere bindiği sorularına cevap bulamıyor. Aslında Jack London bence burada biraz Nietzsche, hatta Martin Eden de zaten Nietzsche'den bahsediyor. Nietzsche'nin düşüncesi üzerinden gidiyorlar. Ay çok tatsız ya. Bu umutsuzluk biraz beni üzüyor. Yani neden Nietzsche daha mutlu olabilirdi ya, bilmiyorum. Yani Martin'in de aslında günün sonunda felsefesi Nietzsche oluyor. Jack London'ın da öyle zaten, Nietzsche bence. Neyse devam ediyor hiççilik, yani aslında hiçbir şeyin değeri yok filan gibi. Neyse Martin diyor ki denizlerden geldik, denizlere dönelim. Günün sonunda ilk başladığı yer oydu neticede. İlk yani daha doğrusu kendini var ettiği, çalıştığı, ettiği iş oydu. Bir seyahate çıkıyor. İşte aslında bu seyahatin amacı da şey diyor Martin, hani kendime işte ne bileyim şey yapacağım, ticaret yapacağım, Haiti'de ineceğim şöyle böyle falan. Neyse seyahate çıkıyor, yine Martin'in gidişi de olay oluyor. İşte bir tane bir de sevdiği kız var. Aslında daha doğrusu onu seven böyle alt sınıfa mensup Lizzie var. Lizzie ona kör kutuk aşk. Hayır onunla evlen bari. Hani tamam Ruth sen fakirken hadi diyelim seni bıraktı. Ama Lizzie seni hep seviyordu yani. Kız sana aşıktı. Hani tamam Ruth'a küstün ettin anladık hani. De Lizzie'yi niye bırakıyorsun be adam? Mutlu olurdunuz belki. Neyse geminin güvertesine çıkıyor işte. Yolculuğa da aslında çıkacak takati yok yani. Artık öyle bir kendini ümitsizliğe hapsetmiş. Böyle güverteden sallarken, el sallarken insanların içerisinden Lizzie'yi görüyor. Ve Lizzie'ye böyle bir el sallıyor. Sonra içinden diyor ki ya diyor acaba hani Lizzie ile mi çıksaydım, onu da mı davet etsem? Lizzie tabii koşa koşa gelir. Sonra diyor ki kendine, o sahne yani o kısım da bence çok etkileyici. Şey diyor kendine, hastasın sen Martin diyor, hastasın. Gerçekten öyle ya, sen hastasın Martin. Bunu demek istiyorum. Sonra işte yolculuğa çıkıyor. İşte böyle en alt güvertenin en alt kısmında, hayır güverte değil, o kısma ne deniyor tam olarak bilmiyorum. Böyle kamaratların en böyle şeylerin, miçoların falan yaşadığı en alt kısımda geminin, yani en çalışanların diyeyim olduğu yerden şimdi birinci first class'a çıkıyor. Hani birinci sınıfta ve kaptan onu hani yemeğe davet ediyor. Düşünün yani önceki Martin için ne kadar büyük bir şey. Ya da insanlar onun gemide olduğunu görünce işte gelip onunla tanışmak istiyorlar falan. Bir kısımda da şey diyor böyle, bu burjuva gençlerin bu şen şakrak halleri, bu burjuvaların bu boş beleş, hani onu demeye getiriyor, kafaları beni çok yoruyor ve hayrete düşürüyor filan diyor. Sonrasında Martin işte odasına çekiliyor. Önceden mesela 3 saat falan uyuyan Martin şimdi böyle uyumak istiyor sürekli. Bir şekilde artık diyor ki bu Haiti'ye inip işte balıkçı teknesi şöyle böyle hayalleri, ticaret yapma düşüncesini yapamayacağını fark ediyor. Ve diyor ki bir noktada kitabı açınca bir şiir okuyor. Şiirden sonra diyor ki evet işte bu diyor, yani bu yaşamanın acısını dindirecek şey ölüm. Ve bir anda kendini maviliklere bırakmaya karar veriyor. Sonrasında yavaş yavaş işte gemiden ayrılıyor. İşte yavaş yavaş aşağı iniyor ve kendini suların içerisinde bırakıyor. Ve yavaş yavaş artık yüzüyor. Sonra bakıyor ki tam böyle batacağı sırada refleks olarak vücudu onu yukarı çıkarıyor. Ah yaşam savaşı hani filan diyor böyle. Sonra bir iki kere deniyor. Kendini batırıyor filan, olmuyor. Neyse en son artık işte tüm nefesini verip böyle en derine inip denizine inebildiği kadar. Sonrasında yavaş yavaş artık su ciğerlerine dolmaya başlıyor ve Martin o maviliklerde kendi yaşamına son veriyor. Bu düşüncelerle böyle bir kafaya geliyor. Beni çok üzdü. O yüzden bilemiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Martin Eden'la ilgili benim gözlemlerim, düşüncelerim bunlar. Eğer sizlerin de fikirleri varsa düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.